Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim hocam. Hocam seçime doğru gidiyoruz artık herhalde.
Evet, Türkiye seçim saatinde.
Çok fazla bir de gün kalmadı. Bugün salı, pazar günü seçim var. Hocam seçime doğru şöyle bir gelişmeler zinciri var aslında. Baktığımız zaman özellikle bu Türkiye'nin güvenlik siyasetine dair KCK ve PKK liderliğinin Türkiye'deki seçimlere yönelik açıklamaları bulunuyor. Yani neredeyse bütün isimler açıklama yaptığı bu KCK yapılanmasında olanlar. Bunlar bir konu başlığımız. Diğer taraftan yine MİT operasyonları devam ediyor. İşte bu seçim kampanyaları sürecinde ortaya çıkan bir Türkiye'nin savunma sanayi meselesi var. Orada birçok yatırımın meyvesi alındı aslında. TCGA'nda olur, Milli Muharip Uçak'ta, hangardan çıkış, taksi sürüşü, işte Kızıl Elma, TB3, TB2, Altay vesaire derken böyle bir geçit oldu aslında savunma sanayinde. Bir de diğer tarafta bölgesel gelişmeler var. Hocam şeyle başlayalım istiyorum. Yani bu PKK-KCK liderleri bu açıklamalardan ne murad ediyorlar ve ben bir de sahadaydım hocam, şöyle bir şey de gördüm hani Türkiye'de biliyorsunuz PKK ile HDP arasındaki ilişki hep tartışılıyor. Bir taraftan Kuzey Irak'ta şehit edilen diplomatın katilinin kardeşi Tunceli'de aday gösteriyor.
YSP'den, Yeşil Sol Parti'den maalesef.
Diğer taraftan da yani Türkiye'deki artık demokrasinin sınırları bir anlamda zorlanıyor.
Doğru.
Diğer taraftan da böyle PKK-KCK liderliğinden isimler bu tarz açıklamalarda bulunuyor. Siz bunu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Tabii şimdi 14 Mayıs seçimleri artık çok yaklaştı. Türkiye açısından gerçekten tarihi bir viraj olacak. Çünkü iki tane farklı ittifak var ve bambaşka Türkiye vizyonları, Türkiye hayalleri olan ittifak. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı ve istikrar vurgusu burada çok önemli. Türkiye 100 yılını hayata geçirecek. Özellikle güvenlik doktrini açısından terörle mücadelede kararlılık, işte savunma sanayine büyük yatırımlar, merkez ülke Türkiye, bir güç projeksiyonuyla Türkiye'yi merkeze alan bir dış politika anlayışı. Diğer tarafta ise bir değişim vurgusu. 6 tane farklı ideolojiye sahip siyasi yapılanma ve tabii onların dışarıda angajman içerisine girdiği HDP ve Yeşil Sol Parti. Asıl ulusal güvenlikle ilgili benim durduğum noktadan mesele bu. Senin sorunu da bu paralelde yanıtlayacağım. Şimdi tabii Türkiye aslında uzun bir süredir, özellikle de 15 Temmuz'un hemen akabinde yeni bir güvenlik doktrini, paradigması hayata geçirdi ve terörle mücadelede saha pres diyebileceğimiz sınır ötesi asker harekatları da içerisinde barındıran terörü tehdidi kaynağında yok etmeye yönelik bir anlayış. Bunun da meyvelerini büyük ölçekte topladık. PKK'yı ciddi anlamda Türkiye sattığında eylem yapamaz durumuna getirdik. Artık kırsalda
85 terörist kaldı söyleniyor.
Yani Süleyman Soylu'nun bu şekilde ifadesi var. Tam rakam bilmek belki çok mümkün değil ama nihayetinde artık eylem yapamaz. Birbiriyle bağlantı kuramaz. Alan hakimiyetini tamamen yitirmiş. Anlamsızlaşmış Türkiye içerisinde bir terör örgütü var. Buna mukabil Irak'ta baskı altına alınmış. Irak'ta güneyden güneye doğru püskürtülmüş. Birçok kendisinin tarihi kale olarak gördüğü bölgeye TSK tarafından ele geçirilmiş. TSK'nın ciddi alan hakimiyeti içerisinde yer alan bir Irak denklemi. Suriye'de ise Amerika nüfusu altında, Fırat'ın doğusunda devletleşmeye çalışan, orada var olmaya çalışan, kendini Türkiye'ye karşı korumaya çalışan bir örgüt var. Ve tüm bunlar yapılırken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da hemen hemen her gün lider kadrosunu dekapitasyon yöntemiyle tasfiye ettiği, örgütün mobilizasyonunu minimize eden, yönetilemez hale getiren, moral motivasyonunu çökerten, işte bir adeta lider kadrosunun tükenmişlik sendromunu iten bir güvenlik paradigması, mücadelesi, terörle mücadele var. İşte PKK da bundan çıkış aramak için siyasal bir hamle yaptı. Malum 14 Mayıs seçimlerini onlar da tarihi bir dönemeç olarak görüyor. Bu bağlamda da KCK, PKK liderlerinin hemen hemen hepsi Cemil Bayık'tan Duran Kalkan'a, Murat Karayalan'dan Bese Hozat'a kadar aklınıza gelebilecek tüm PKK liderleri hemen hemen her gün kendi örgüt medyasına çıkarak seçimin önemini anlatıp burada Yeşil Sol Parti'ye destek istiyor. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na da Cumhurbaşkanı olması için destek veriyor. Buradan peki ne murat ediyorlar? Yani bir terör örgütü, normalde terör faaliyetleri yapması gereken bir örgüt, neden siyasal alana kendini taşıdı ve burada bir mücadelenin içerisine girdi? Tabii temel mesele Erdoğan iktidarının devrilmesi. Çünkü mevcut paradigma devam ettiği takdirde yok olacaklarının farkındalar. Ciddi anlamda kayıp veriyorlar. Bu artık onlar için bir çıkış stratejisi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayine dayalı yeni güvenlik doktrini, yeni istihbarat doktrini PKK'yı tüketiyor. Bunu gördükleri için artık iktidarın devrilmesi gerektiğini ve bunun için de siyasal hamle yapmaları gerektiğini düşündüler. Bu anlamda da legal alanda onların sözleşte faaliyette bulunan HDP partisi ve sonradan yedek parti olarak oluşturdukları Yeşil Sol Parti muhalefeti destekliyor. Burada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmesi için muazzam bir kampanya yürütüyorlar. Ben de son günlerde sahadaydım, birçok ilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gezdim. Burada muazzam bir mobilizasyon var ve PKK'ya bağlı unsurlar, ona sempati duyanlar veya legal alanda faaliyet gösteren siyasal unsurları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmesi için ciddi anlamda destek sağlıyorlar. Dolayısıyla bu önemli. Bunun altını çizmek gerekiyor. Burada da muratları dediğim gibi mevcut güvenlik doktrininin, paradigmasının olası yeni iktidarla birlikte geçersiz kalacağına dair umutları açıkçası.
Hocam, beni burada endişelendiren bir nokta da özellikle son dönemde İYİ Parti'den biliyorsunuz istifa eden Yavuz Arelioğlu vardı.
Evet.
Yavuz Arelioğlu'nun son açıklamaları açıkçası bende endişeyi daha da arttırdı hocam. Açıklamalarını isterseniz bir kuple vereyim. Şöyle söylüyor hocam. HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan'la görüşme kararı aldı. Erdoğan'dan bakanlık ister, karşılık ister ama Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar. Bir sol romantizm var. Bu sol romantizmi diyor ki biz Suriye'de Nusayrilerle komşu olana kadar buradaki Kürtler ve oradaki Akkabalı'yla komşu olalım.
Evet.
Hocam, yani aslında bu Suriye'deki devlete dair, yani şu andaki PKK-YPG'nin oluşturduğu Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'ne dair aslında bir tasavvurun konuşulduğu, yani muhalefet ve işte CHP-HDP arasında bir şeylerin konuşulduğuna dair işaretler mi bunlar? Ben şöyle görüyorum. Hani burada Esed rejimi evet belki devam edebilir ama tamam, o devam ederken PKK devleti de devam etsin. Hı hı. Bizim Amerika ile olan bütün bu sorunlu dosyalarımız ortadan kalkmış olacak. Belki işte Amerika'da çıkacak para mı gelecek, evet, bu anlamda. Yani siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana açıkçası biraz endişe verici bir açıklama gibi geldi.
Yani muhakkak Yavuz Ağaralioğlu tabii önemli bir siyasi aktördü. İYİ Parti'nin kurucularından, yani başkan yardımcılığı yapmış, GİK üyeliği yapmış bir isimdi. Akşener'e yakın bir profildi ve süreçten rahatsızlığını dile getirerek istifa etti. Onun böyle bir açıklama yapmış olması tabii daha da anlamlı kılıyor bizim endişelerimizi. Temelde tabii şu anda dikkat edersen Selahattin Demirtaş'ın ve diğer örgüt yöneticilerin açıklamalarında hep şu vurgu var. Türkiye'de silah bırakmak, Türkiye'de çatışmazlık. Ama Irak ve Suriye bağlamında asla bunu dile getirmiyorlar. Zaten temel amaçları daha önceki Türkiye'de cereyan eden, iyi niyetle ortaya konmuş olan çözüm sürecini de PKK istismar ettiği nokta oydu. O süreci zaman kazanmak için kullandı. Asıl amaçları Suriye'deki kaostan, fırsattan yararlanarak bir terör devleti inşa edebilmekti. İşte 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye atması gereken adımları attı ve kantonların toprak bütünlüğünü sağlaması engellendi. Doğu Akdeniz'e inmeleri ve bir kuşak oluşturmaları engellendi. Ama Fırat'ın doğusundaki o terör tehdidi hala varlığını devam ettiriyor. Şu anda 40 bin kilometre karelik bir alanda Amerikan nüfusu altında bir terör ordusu adeta kuruluyor. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi adı altında kurumsallaşmış, bürokratik altyapısı oluşturulmuş bir devletçik modellemesi var. Bu ülkenin, Suriye'nin doğal kaynaklarının önemli bir kısmını, özellikle petrol ve doğal gaz kaynaklarının neredeyse %70'ini verimli tarım arazilerini, su kaynaklarını, havzalarını kontrol ediyor. Türkiye'nin güneyinde muazzam bir tehdit olarak varlığını devam ettiriyor. İşte bu anlamda şu anda Pekkan hareket tarzında da Türkiye'den belki işte kalan son unsurlarını, zaten tüketilmiş olan unsurlarına silah bıraktırma görüntüsü altında Suriye odaklanmak, Türk ordusunun burada gerçekleştireceği askeri harekatları durdurması, hatta Suriye'den asker çekmesini sağlayarak kendini devletinin önündeki tek engelinde kalkmasını arzu ediyor. Maalesef bu anlamda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin kurmaylarının da geçmişe yaptığı bazı açıklamalar var. Bizi ciddi anlamda endişeye gark ediyor. Burada PYD-YPG bir terör örgütü olarak görmediklerini tanımlamaları, yerel Kürt unsurların kendi örgütlenmeleri olarak ifade etmeleri ve oraya geleceğim. Son bir yayında Babala TV'nin yanında Ali Babacan'a ısrarla oradaki konuklar soru soruyor. PYD-YPG bir terör örgütü olarak görüyor musunuz? Görüyorum demedi. Hatta orada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin PYD-YPG terör örgütü görmediğini referans verdi. Bu ciddi bir tehdit. Dolayısıyla hem Kemal Kılıçdaroğlu hem onun kurmayları hem ittifak ortaklarında Babacan gibi isimlerin bu tarz yaklaşımları ciddi tehdit içeriyor.
Ya Gelecek Parti'de evet. De bu Kani Torun'un açıklamaları var.
Evet, Kani Bey de benzer şekilde Rudava yaptığı bir röportajı ya da K24'tü sanırsam. Benzer şekilde PYD-YPG bir tehdit olarak görmediğini,
hatta Kürtler oradaki, olarak ifade ediyor.
Oradaki yani, unsurları Kürtler olarak ifade etmesi ve Türkiye'nin ilişkilerini normalleştirebileceğini ortaya koyması, tabii hepsi birleştiği zaman ciddi bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Tabii bunun ötesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanabilmek için işte HDP liderleriyle, eş başkanlarıyla görüşmesi, ardından onların destek açıklaması ve şu anda kampanyalarını tamamen Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yönelik dizayn etmeleri de yine Ağrı Halilolu'nun işte söylemlerini haklı çıkartıyor. Ağrı Halilolu orada ne diyor? Demek ki diyor masaya oturmuşlar ve anlaşmışlar.
Demek yani ki konuşuldu.
Bir devlet için, yani Suriye'de bir PKK devleti için anlaşılmış şeklinde iddialarda bulunuyor. Ama fotoğrafta karşımızda tüm bileşenleri, yapbozun parçalarını birleştirdiğimizde maalesef bu tehdidi karşımıza çıkartıyor. Senin işaret ettiğin önemli bir nokta da Amerika Birleşik Devletleri boyutu. Yani şu anda Türkiye ile ABD'nin aslında çatıştığı, karşı karşıya geldiği en önemli dosya Suriye ve Suriye'deki ABD'nin PKK'ya devlet kurdurma çabası. Türkiye neredeyse ABD ile çatışacak duruma geldi zaman zaman. Askeri harekatlar, özellikle Barış Pınar harekat sırasında Amerikan ordusu ciddi bir direnç göstermeye çalıştı ama Türkiye'nin kararlı, özellikle Sayın Erdoğan'ın siyasi iradesiyle bu harekat gerçekleşebildi ve ardından Türkiye'ye çeşitli ekonomik yaptırımlar da uyguladılar malum. Pence buraya geldi, müzakereler yürütüldü, Türkiye'ye çeşitli taahhütler verdi ve Türkiye ancak o zaman operasyonunu Tel Abyad ve Rasul Ayn'ı PKK'dan temizledikten sonra durdurdu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir sayfa açabilmek, işte oradan finansal yardım alabilmek, ekonomik açıdan çeşitli angajmanlara girebilmek için de Suriye dosyasında Türkiye'nin pozisyonu değişebilir, olası bir Millet İttifakı döneminde. Tabii bunlar Türkiye'nin ulusal güvenliği için çok büyük bir tehdit. Kısa vadede siz siyasi kazanç elde etseniz bile Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit altına almış oluyorsunuz. Aslında benim kanaatim durduğum noktada PKK meselesi, terörle mücadele, özellikle PKK'nın Suriye ayağının kurmaya çalıştığı devlet, günlük siyasetin çok ötesinde, partiler üstü, Türkiye'nin tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesi gereken meseleler diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Aslında bu, ben de öyle görüyorum. Bir de Suriye'deki PKK meselesinde şu var hocam. Hani Irak'a benzetiliyor ama Irak'tan farklı olarak, yani Suriye'nin kuzeyinde özellikle şu anda PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde Kürt nüfusu azınlık durumda. Yani şimdi orada 3 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bunun en fazla 300 bin, 350 bini belki orada Kürtler. Ve bu Kürtler de tam M4 yolunun kuzeyinde birkaç tane ilçede yaşıyorlar. Geri kalan büyük şehirlere kendi aslında bir anlamda Nusayri rejimi diyoruz ya hocam, evet. Suriye'de. Aynısını Suriye'nin kuzeydoğusunda
bir azınlık rejimi.
Bir PKK rejimi görüyoruz. Şimdi Memmiş dediğiniz şehir sadece 500-600 bin insanın yaşadığı ve neredeyse tamamının Araplardan oluştuğu bir şehir. Keza Rakko ile, Deir ez-Zor'u ile. Yani Suriye'nin geneline baktığımız zaman da hani burada şu söylenirse veya ifade edilse, yine ben hani bununla şeyindeyim, karşısındayım. Çünkü en az Kürtler kadar orada Türkmenler de var. Bugün Türkmenler bir özellik arayışında değilse, Suriye'deki çözümün de aslında yine bir adil olmadığı bir şekilde. Yani biz hani Irak'ta hani bir şekilde Kuzey Irak yönetimini Türkiye tanıdı. Ama burada hiç adil olmayacak bir şekilde bir devlet
tanımlar. Ya burada tabii çok özellik. Haklısın ama bir de şunu da unutmamak lazım. Yani Kürtler de PKK'yı desteklemiyor. Yani şöyle bir algı evet. da olmasın. Suriye'de işte PKK'nın kontrol ettiği bölgede 300 bine yakın Kürt yaşıyor ve bunlar PKK'yı destekliyor. Hayır, böyle bir fotoğraf da yok. Yani evet. zaten PKK'nın Suriye yapılanması, Suriye'de etkinlik kurduğunda Esed rejimiyle anlaşarak Afrin, işte Cezire, Aynul Arap gibi bölgelerde kanton oluşturdu. O dönemde mevcut demografideki Kürtlerin hemen hemen hepsi PKK'ya karşıydı. Ve PKK ilk başta Türkiye'de de olduğu gibi Kürtleri hedef aldı. Onların lider kadrolarını tasfiye etti, birçoğunu öldürdü, hapiste işkencelerden geçirdi ve adım adım orada bir dönüşüm içerisindeydi. Afrin'de biraz daha fazla destekleri vardı. Kamışlı'da çok az PKK'yı destekleyen taban vardı. Bugün de benim kanaatim Kürtlerin önemli bir kısmı zaten ülkeden kaçtı. Gençler hala kaçıyor. Kalanların evet PKK'yı destekleyen artık dönüştürülmüş bir kesim var. Ama yine de Kürtlerin içinde de ciddi bir muhalefet var.
Keza ki zaten de, Kobani'den gelenler evet. geri dönmüyor hocam. Dönmüyor. Madem, aynen. madem öyle olsa değil mi? Irak'a Kürt, gidenler geri Kürt gelmiyor mesela.
Kürt bölgesi oluşturulmuşsa niye geri dönmüyorlar? Zaten bir terör yönetiminde hiç kimse Kürtlere dahil yaşamak istemiyor. Aslında dolayısıyla hani Kürtlerin haklarını, kazanılmış haklarını savunduğunu iddia eden pozisyonlar bile Türkiye'de aslında Kürtlere zulmediyor. Çünkü PKK doğrudan Kürtlere zulmediyor ve sen PKK'yı destekledikçe aslında Kürtlere de zulmetmiş oluyorsun. Keza Kürtlerin dışında da dediğin gibi PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde demografik yapının %80'inden fazlası aslında Arap ve Türkmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla burada bir azınlık rejimi ve bir PKK hegemonyası oluşturma çabası içerisindeler. Biraz istersen sen ifade ettin MIT'in son operasyonlarına da değinelim süremiz daralmadan. Malum şu anda MIT dekapitasyon sürecine devam ediyor. Yani PKK'nın lider kadrosunu etkili bir stratejiyle tasfiye ediyor. Daha bugün yine basına yansıyan bilgilerde Gara'da PKK'nın çok üst düzey isimlerinden birisinin tasfiye edildiği anlaşıldı. Daha önce de yine Suriye'de ve Irak'ta isimler ardı ardına tasfiye edilmeye devam ediyor. İşte PKK'nın lider kadrosu gerçekten tükenmişlik sendromu içerisinde. En son Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalarda da bunu görmek mümkündü. Öldürülüyoruz, bizi listelere koymuşlar, tek tek avlıyorlar ve kimse de ses etmiyor gibi bir çağrıda bulunmuştu. Gerçekten şu anda askeri dinamikler bağlamında kendilerini savunacak kapasitelere sahip değiller. Tüm ABD'nin, İran'ın, işte çeşitli ülkelerin PKK'yı desteklemesine rağmen ayakta duramıyorlar. İşte tek yolları Türkiye'deki iktidarın devrilmesi, güvenlik doktrininin ve paradigmanın değişmesi ve kendilerine yönelik bu askeri harekatların, MIT operasyonlarının durması. Umarım bu gerçekleşmeyecek ve Türkiye kararlı bir şekilde bu operasyonlara devam edecek. Çünkü gerçekten sona doğru yaklaşıyoruz.
Evet hocam. Zaten geçtiğimiz haftada konuşmuştuk hocam. MIT'in, MIT markasının yükselişi evet. bir başlığı atmıştık. Aslında burada bir kavramsallaştırma da gerçekleştirmiştik. Türkiye'nin en önemli ve en gözlü kurumlarından biri olarak yani MIT çıtayı çok yukarılara koydu tabii.
Kesinlikle.
Son dönemde özellikle.
İsimsiz kahramanların haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Hakan Fidan liderliğinde ve Sayın evet. tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi iradesinde ve desteğinde şu anda küresel anlamda baktığımızda dünyanın en başarılı, büyük, önemli istihbarat servislerinden birisi oldu.
Hocam hani hep bir akıllarda şey vardı işte CIA, Mossad, MI6 evet. vesaire işte Rusların KGB'si. Yani Türkiye'nin de o lige doğru
tabii,
gittiğini
görüyorum. Tabii o ligde şu anda ben kesinlikle bunu görüyorum. Yani o yüzden bu kadar aktif, değişik coğrafyada, değişik terör örgütü ve yapılanmayla mücadele eden, sahada operasyon yapan, SİHA kullanan yani belki bir tek CIA belki bu ölçekte operasyonlar yapabiliyor. Ben Mossad'ın bile bu kadar artık etkin bir şekilde teknoloji kullanıp SİHA'larla operasyon gerçekleştiren evet. bir yapılanma olmadığını görüyorum.
En son zaten
bu çok önemli.
Mossad'ın elemanladığı kişilere MIT'in yaptığı o
izin doğru, istihbarat karşı koyma operasyonlarında da gelinen nokta gerçekten gurur verici.
Hocam bir de son başlık olarak savunma sanayini evet. tekrar bir konuşalım. Çünkü şöyle bir düzlem de oluştu. Biliyorsunuz bu Teknofest'in olduğu dönem hı hı. hem siyasi bir şey oldu. Bunun bir tartışma konusu oldu. Hani Türkiye bir anlamda bazı gelişmelerle nasıl diyeyim mevcut iktidara yakın işte Baykar firmasının
hedef alınması gibi şeyler gerçekleşti maalesef.
Yani şimdi baktığınız zaman hocam ya Türkiye'de çok garip bir siyaset izleniyor bence. Yani bir taraftan şu anda SİHA'lar hem dünyaya satıyoruz. Yani gerçekten inanılmaz bir ihracat rekoru kırdık bu konuda. En iyi, dünyada en iyi ilk 5'teyiz. Hatta bazı konularda işte Kızılayma'yla birlikte dünyada yapan belki tek ülke olacağız. Diğer taraftan da ana muhalefet içerisinde mesela Sezgin Tanrıkulu gibi bir isim Bu SİHA'ları işte katil olarak nitelendiriyor. Maalesef. Ki bu SİHA'lar terör örgütü unsurlarını etkisiz hale getiriyor. Yani Türkiye'de böyle bir anlam veremediğim ve gerçekten hani makul çoğunluğa da hitap eden bazı partilerin içerisinde böyle yani en hafif tabirle hani terör sevicisi gibi bir tabir kullanmak istiyorum. Yani bu tabiri ne yakışan isimlerin yani bu tarz iddialarla gündeme gelmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Zaten az önce söylediğim bu işte Erdoğan'ı devirelim ama nasıl devirirsek devirelim. Gerekirse terör örgütleriyle ittifak içerisinde angajmanla yapalım diyen bakış açısının tezahürü. Yani siz terörle mücadelede burada Türkiye'nin geldiği noktayı anlatıyoruz. Burada SİHA'lar gerçekten en belirleyici askeri donanım oldu. Yani belki binlerce Türk askerinin hayatını kurtardı. Tabii şehit vermemizi engelledi. Ya,
mesela Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı arasındaki farka bile baksak tabii. Bunu anlayabiliriz. Fırat Kalkanı'ndaki kayıplarımıza bakalım. Tabii.
Ardından Barış Pınar Harekatı'nda
ardından
da.
Ardından Barış Pınar Harekatı'nda.
Irak'taki kararlılık harekatları vesaire. Ya bu SİHA'lar sadece Türkiye'de terörle mücadelede askerlerimizin hayatını kurtarmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin ulusal çıkarlarını da savundu. Yani Libya bugün parçalanmamışsa Türk SİHA'ları çok belirleyici oldu. Kesinlikle. Karabağ 40 yıllık Ermeni işgalinden kurtarıldıysa Türk SİHA'ları burada ana faktör oldu, belirleyici oldu. Hatta İlham Aliyev de defalarca bunu dile getirdi ve Baykar'ın kurucularına
hocam işin ilginç tarafı da
madalya
İlham Aliyev Türk Dünyası Teşkilatı'ndaki devletler bugün Arnavutluk'tan yine bir isimin açıklaması vardı. Evet. Yani baktığınız zaman Türkiye'nin çeperindeki devlet liderleri en son Özbekistan yine Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Erdoğan'a destek açıklamasında bulunuyor. Ben bunu ilk defa gördüm. Yani daha önce oluyor yani muydu
Türk,
hocam bu?
Türk Devletleri Teşkilatı'nın şu anki geldiği noktayı Erdoğan taşıdı ve gerçekten Türk dünyasının birleşmesi noktasında liderlik rolü üstlendi. Ve askeri caydırıcılık açısından da tüm Türk dünyasına muazzam bir özgüven getirdi. Yani Türkiye'nin yükselen bir güç olması, işte müdahale etmesi, Karabağ'ı kurtarması, bir Türk toprağını ilk defa işgalden kurtarmış olması diğer Türk cumhuriyetlerine de muazzam bir özgüven patlamasına neden oldu ve bunun lideri de tabii muhakkak ki Erdoğan. Dolayısıyla Erdoğan'a destek açıklamaları geliyor. İşte SİHA'lar da tam bu bağlamda Türkiye'nin aslında yine partiler üstü ulusal güvenliğiyle alakalı herkesin destek vermesi gereken bir teknoloji olarak öne çıktığını görüyoruz. Bugün Türkiye 30'dan fazla ülkeye SİHA ihraç edebiliyor. Daha fazla ülke kapıda bekliyor. Milyarlarca dolarlık ihracat potansiyeli Türkiye kazanmış durumda. Hem ekonomik açıdan karşılığı var hem caydırıcılık ve savunma sanayinde yükselen bir güç. Hem de terörle mücadelede askerlerimizin şehit olmasını engelleyen, belki de PKK'yı bitiren bir güç olarak ortaya çıktı. Siz buna karşıysanız artık geriye çok söz söylemek kalmıyor. Maalesef şu anda ana muhalefet lideri işte Baykar'ın liderleriyle polemiğe giriyor. Olumsuz açıklamalar yapıyor ve iktidara geldiğimizde dokunacağız gibi söylemler işte Ali Babacan'ın ifade ettiği vesaire. Tabii Millet İttifakı'nın içerisinde daha sağduyulu konuşan bu konuda açıklamalar yapanlar da var. Ama yine de bunlar çok ciddi kafa karıştırıyor ve Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından olası bir iktidar değişikliğinde ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Maalesef işte çeşitli milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ise öteden beri PKK ile angajmanı olan isimler olarak ortaya çıkıp işte bu SİHA'ları yeni JITEM olarak tanımlıyor. Sivillerin öldürüldüğüne yönelik iddialarda bulunuyorlar. Tabii bunların hepsi terör propagandasından başka bir şey değil esasında.
Hocam bir de diğer taraftan son olarak şunu da söylemek istiyorum. Ünal Çevik Özgür bir isim var. Bugün birisi Twitter'da yazmıştı. Çok dikkatimi çekti. Yani adamın bir tane açıklamasında diyor ki Türkiye'nin lehine bir ifade yok diyor. Yani
maalesef,
adam sanki
maalesef.
Ya Azerbaycan'a mesela verilen desteği kınıyordu. Ondan önce yine Mavi Matan meselesinde. Yani gerçekten beni endişelendiren hususların başında bunlar geliyor. Sadece bunları hem bu dış politika hem de Suriye bağlamında son dönem siyasilerin yaptığı açıklamalarla birlikte değerlendirdik. 14 Mayıs'ta da bir şey kalmadı. Zaten Türk milleti kararını verecek. O kararı da herkes saygı duyacak.
Muhakkak.
O yüzden hocam son sözlerle birlikte programımızı kapatıyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Küresel analiz.